Ayrım 29, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 260. Cenaze arabası durdu. Tek bir kelime dahi etmeyen, ki bu durum ona hiç de iyi bir işaretmiş gibi gelmemişti, adamlar tarafından tabut aşağı indirildi. Geraci'nin başı zonkluyordu, nefes almakta zorlanıyordu. Sanki tabukların hava alma delikleri yoktu. Oraya gelene kadar belki bu sürenin sadece onda birini tabutta kapalı kalarak geçirmişti. Kendi korkusundan boğularak ölüp gidecekti. Onu vurmaya geldiklerinde kendisi çoktan havasızlıktan ölmüş olacaktı. Yine de aldığı direktifler doğrultusunda davranmaya devam etti. Charlotte onu almaya gelene kadar tabutta kapak kapalı yatacaktı. Adamlar onu beton zeminli bir yere götürdü ve bir şeyin üzerine bıraktı. Belli ki orası da betondan yapılmaydı. Burası pekala Di Nardo kardeşler cenaze evinin arka odası olabilirdi. Tessio'yu öldürdüğü gece kafaların bedenlerden ayrıldığı o ölü yakma odası. Orada da zemin betondu, öyle değil mi? Burası bir depo olabilirdi ya da kilitli bir et dolabı. Birisinin iki arabalık kapalı garajı. Herhangi bir yer. Kapının tekinin açıldığını işitti. Ona yaklaşan her kimse ayakkabılarının lastik tabanları zeminde gıcırdıyordu. Cilalanmış bir beton zemin. Nefesini tuttu. Kapak kayarak açıldı. Charlotte'tu. Doğrulup oturdu. Oksijenin bedenini çevreleyişini hissetti. Serin hava ellerine ve ayaklarına değince ürperdi. Charlotte bronzlaşmıştı ve mutlu görünüyordu. Geraci'ye harika görünüyorsun dedi. Sesi samimi geliyordu. Geraci'nin hızlı nefes alıp verişini bile dikkate almamıştı. Bir süre sonra nefesi düzene girdi. Ancak o zaman arkadaki duvara dayanmış dikilen Bev ve Barb'ın farkına varabildi. Korkmuş görünüyorlardı. Bir çift koltuk değneğini yere paralel şekilde ellerinde tutuyorlardı. Charlotte onun dudaklarına aceleci bir öpücük kondurdu. Bu adama sanki bir yerlere yetişmeye çalışıyor gibi bir izlenim vermişti. Geraci likör kokusunu almadı. Eve hoş geldin. Geraci teşekkürler dedi. Pekala burası evi değildi ama onun ne demek istediğini anlamıştı. Yukarıda cenaze töreni devam ediyordu. Hafiften ilahiler okunuyordu. Dua sesleri işitiliyordu. Geriye dönmek güzel. Nasılsın? Geraci kollarını kızlarına doğru uzattı. Kızlar kafalarını sallayarak onu selamladı fakat yerlerinden kımıldamadılar. Charlotte oldukça meşgul dedi ama iyiyim. Yavaşça uzanıp kafasını vurduğu noktaya dokundu. Barb 11 yaşındaydı. Bev ise 9'una yeni girmişti. Barb Charlotte'un küçük, sarışın bir kopyasıydı. Çok güzel bronzlaşmıştı. Bev ise açık tenli, iri yarı, koyu renk saçlı bir kızdı. Sınıfındaki en uzun öğrenciydi, erkekler de dahil. Ve yaşıtlarından daha uzun olan ablasından da rahat 5 santim uzundu. Charlotte elini sallayarak kızlara tabuta yaklaşmalarını işaret ederken, çölde çekilen bir film seyrettiler ve o günden beri sürekli bundan bahsediyorlar dedi. Haydi kızlar anlatın bakalım. Bev babasını işaret edebilmek için tek elini boşaltıp koltuk değneklerinin ikisini de diğer eline kaydırdı. Kız kardeşine gördün mü dedi, gördün mü babamın ölmediğini sana söylemiştim. Barb henüz ölmemiş olabilir dedi ama ölecek. Geraci dışarı çıkmasına yardımcı olması için Charlotte'a doğru hareketlendi. Fakat Charlotte bunun farkına bile varmadı. Bev babam hiçbir zaman ölmeyecek dedi. Barb sen salaksın diye yanıtladı. Herkes bir gün gelir ölür. Charlotte pekala kızlar dedi. Nazik olun. Sanki bu manzarada muhatap olduğu garipliklerle ilk kez karşılaşmamış gibiydi. Kayıp kocası 2000 mil öteden bir cenaze evine tabut içerisinde getirilmişti. Yukarıda Allah bilir neden bir ork, evet bayım bu benim bebeğim adlı şarkıyı çalmaya başlamıştı. Barb o da ölecek dedi. Herkes ölür. Bev babam değil dedi, söz verdi. Öyle değil mi babacığım? Aslına bakılırsa gerçekten de onlara bir keresinde böyle bir şey söylemişti. Geraci'nin babası verilen sözün bir tür borçlanma olduğunu söylerdi. Ogni promessa è un debito. Bu dersi eve taşıması kendisi baba olana kadar hatta tehlikeli profesyonel hayatının da ötesinde sürmüştü. Charlotte şimdi benim günlerimin neye benzediğini anlıyor musun dedi. Fakat bunu yine de neşeli bir tavırla söylemişti. Çok fazla çaba harcamak zorundaymış gibi görünmüyordu. Charlotte gülümsedi. Geraci'nin yara bere içerisindeki yüzünü avuçlarının arasına aldı ve öptü. Bu öpücük ne çok vurdum duymaz ne de tutku doluydu. Sadece olağan, hafif bir evlilik öpücüğüydü. Bir erkeğin sabah kahvaltı masasındayken hoşuna gidebilecek cinsten. Bu Geraci'nin bandajlanmış kaburgalar ve kırık bir bacakla ve kim bilir belki de yeni yaşanmış bir beyin sarsıntısıyla tabutun içerisinde yatarken sonunda karşılaşacağını düşündüğü türden bir öpücük değildi. Yukarıdan zavallı bir kişinin cenaze merasimi dolayısıyla söylenen Tin Pan Alley şarkısı mırıltılar ve ezgiler halinde aşağıya ulaşıyordu. Aslında Charlotte'a karşı da biraz anlayış göstermek gerekirdi. Belki bu tür bir olay karşısında başvurulacak doğru bir öpücük de yoktu. ''Bana elini uzatabilir misin?'' dedi. ''Buradan çıkmama yardım eder misin?'' ''Charlotte, baban arabada bekliyor.'' dedi. ''Onu buraya çağırmalı mıyım?'' ''Hayır. Doğal olarak babasının içeri gelmesi ve ona merhaba demesi için rahatsız edemezdi. ''Sadece tek bir ele ihtiyacım var. Biz bunu başarabiliriz.'' Başardılar, kızlar öne doğru yaklaştı. Tam olmaları gereken yere gelmişlerdi. Bunu daha önce prova ettikleri her hallerinden belli oluyordu. Sanki bir köylünün krala önemsiz bir hediye bağışlaması gibi babalarına koltuk değneklerini uzattılar. Ardından hıçkırıklara boğuldular. Geraci uzun bir süre sadece onları kucaklayarak dikildi. Bir noktadan sonra Bev, ''Söz verdin'' diye fısıldadı ve Geraci, ''Şu ana kadar sözümün dışına çıkmadım'' diyerek fısıltıyla karşılık verdi. ''Charlotte, geri dönmüş olman çok güzel'' dedi. Dışarıda cenaze evinin çakıllı park alanı bir alışveriş merkezine yetecek kadar büyüktü. Burada belki 50 araba vardı. Ancak babası Fausto tabii ki en güzel yeri, kapıya en yakın olan alanı kapmıştı. Büyük olasılıkla oraya bir gün evvel gelmiş, park durumunu kontrol etmiş, sonra ertesi sabah oraya gözüne kestirdiği yeri kapabileceğinden emin olacak kadar erken gelmişti. İşe yaramaz Oldsmobile'nin direksiyonunun başına geçmiş, dümdüz ileri doğru bakarken radyodan Meksika müziği dinliyordu. Klimayı son kademesinde çalıştırmıştı. Bunun sebebi sırtında sendika logosu basılı olan o eski Capitone ceketini giyebilecek bir ortam yaratmaya çalışmaktan başka bir şey değildi büyük olasılıkla. Nick'in koltuk değnekleriyle boğuşmasını ve sonunda arabaya yanına oturup ona dönmesini bir süre bekledi. Fausto Geraci vay vay vay dedi. Bu Eddie Rickenbacker olmasın sakın. Barış görüşmelerinde kullanılacak olan özel, uzun, akça ağaçtan yapılma masaları hazırlamaları için bir grup yerel marangozla anlaşılmıştı. Masalar bir zamanlar ahır olarak kullanılan toplantı salonuna dikdörtgen şeklinde yerleştirilmişti. Masaların vernikleri kurumuştu fakat o kadar yeniydi ki hala kokuyordu. İçerisi sigara dumanıyla dolana kadar koku dayanılamayacak derecede kötü bir boyutta da değildi. Tüm pencereleri açtılar fakat amfizemi olan ve Philly'den gelen konsilyere ile Cleveland'dan gelen ve güneşten aşırı derecede rahatsız olan Don Forlenza toplantıyı yan odadan dinlemek zorunda kalmışlardı. Dışarıda sıcaklık 40 dereceyi bulmuştu. Louis Russo dışında bir şeyleri ispatlamaya çalışıyor olmalıydılar. Toplantıya katılan herkes atkı ve pardösüleriyle oturuyorlardı. Masadaki herkesin barış adına inanmaya karar verdikleri durum şuydu. Erie Gölü'ndeki uçak kazası kimsenin suçu değildi. Frank Falcone aslına bakılırsa Cleveland cephaneliğindeki o kavgada 100 bin dolar bahse tutuşmuştu. Ve kaza günü hava ne kadar kötü olursa olsun dövüşü izlemek için ısrar etmişti. Uçak düşmeye başladığında kuledeki bir görevli Geraci'nin sabotaj kelimesini kullandığını işitmişti. Ama Geraci o an sadece büyük bir stres altında yüksek sesle düşünmüş ve sabotaj olabileceği hükmüne varmıştı. Şimşek ve gök gürültüleri telsiz görüşmelerini anlaşılmaz hale getirmişti. Uçak düşmüş ve Geraci dışında herkes kazada ölmüştü. O da direkten dönmüştü. Don Forlenza son ziyaretçilerinin korkunç ölümlerini öğrenmiş, ardından da otoritelerin kazanın bir sabotaj olabileceğini düşündüklerini işitmişti. hemen kendi organizasyonundan hiç kimsenin uçağı sabote etmediği açıklamasını yapmış, ardından da yaralanan vaftiz oğlunu hastaneden çıkartmıştı. Başka ne yapabilirdi ki? Eğer Don Falcone ve Don Molinari bir sabotajdan dolayı öldüyse, bunun suçu Cleveland organizasyonuna dağıtılabilirdi. Hatta birinci yerinde olmayan vaftiz oğlu bile suçlanabilirdi. Nasılsa kendisini koruyabilecek ya da soruları yanıtlayabilecek durumda değildi. Bu odada bulunanlar arasında kim aynı duruma düşüp de böyle bir şeyi vaftiz oğlu için yapmazdı ki? Ayrıca Geraci Corleone ailesinin bir üyesi olduğu için Don Forlenza vaftiz oğlunun diğer New York ailelerinden birinin hedefi haline gelebileceğinden de korkmuştu. Geraci'nin birinci yerine gelmişti. Federal otoriteler sabotaj olasılığını bir tarafa bırakmışlardı. Kaza Allah'ın işiydi. Don Corleone diğer komisyon üyelerinin kayıp pilotun Geraci olduğunu bilmelerine müsaade etmişti. Tıpkı Don Corleone'nin söylediği ve şimdi de tekrar edip onayladığı gibi Geraci'nin pilot lisansındaki sahte isme yasa uygulama memurlarından başka hiç kimseyi aldatmak amacıyla başvurulmamıştı. Bu orada bulunan hemen herkesin ehliyetlerinde uygulanan yöntemden pek de farklı bir durum değildi. Şu durumda kullanılan sahte isim işe yaramıştı. Her ne kadar bu odadaki herkes aylardır Gerald O'Malley'in aslında Fausto Geraci Jr. olduğunu biliyor olsalar da yasal merciler O'Malley'in o koyakta sıçanlar tarafından kemirilen kişi olduğundan eminlerdi. Dört adamın öldüğü kazanın anlaşılması için yapılan tartışmalar geride bıraktığı akıllardan çıkmayacak olağanüstü sonucuyla birlikte bir süre sonra yerlerini başka konulara bıraktılar. Kısa bir süre içerisinde ebediyete kadar sürecek barışın temelleri üzerine anlaşmaya varıldı. Bu hepsinin birden onaylamak amacıyla oraya geldikleri bir anlaşmaydı. Resmi olarak anlatılanların büyük çoğunluğu gerçekti ama çiftlikteki hiç kimse söylenenlerin tümüne inanmadı. Her ne kadar hiçbir kanıt gün yüzüne çıkmamış olsa da Louis Russo'nun adamlarının Vincent Forlenza'nın küçük adasına süzüldükleri ve uçağı sabote ettikleri konusunda hala ufak bir şüphe varmış gibi görünüyordu. Ne de olsa o uçaktaki adamlar Chicago'nun Las Vegas ve batıdaki en büyük dört rakibini temsil ediyordu. Yaşanan kaza Don Forlenza'yı yaşlı bir aptal gibi göstermeye yetmişti. New York'ta yaşanan karmaşalar Russo'ya boş alan bırakmış, o da bu durumu değerlendirmişti. Diğer Donlarla arasındaki sadakati daha da kuvvetlendirip perçinlemişti. New Orleans'taki Carlo Tramonti, Milwaukee'deki Bunny Coniglio, Tampa'daki Sammy Drago ve Los Angeles'ın yeni patronu Jackie Pinkpong. Russo Küba'ya gittiğinde başkanlık sarayında kalmıştı. Russo'nun dostları Chicago'nun tekrar eski gücüne kavuşmasından memnunlardı. Ama ortaklar arasında Russo'nun dışarıda at koşturmasındansa komisyonda bir koltuğunun olmasının kendileri açısından çok daha az tehdit oluşturacağı kanaatine varıldı. O masalarda oturan çoğu adama göre Russo'nun bu kazadan sorumlu olduğunu ispatlamaya çalışmak önemsizdi. Mühim olan şey hepsinin tüm dikkatlerini kendi işlerine yoğunlaştırmalarıydı. Kasap Molinari bile resmi açıklamayı kabul etmeye ve bu konuda intikam almayacağına dair yemin etmeye ikna edilmişti. Aslına bakılırsa bunu başaran Michael Corleone'ydi. Louis Russo ve onun konsilyeresi hiç kimsenin açıkça yapmadığı bir suçlamadan yanlış olduğunu bilseler dahi kaçınacak değillerdi. Russo o uçaktaki adamlara karşı bir suikast emri vermemişti. Eğer böyle bir şeyi kimin yapacağı konusunda en ufak bir fikri varsa bile bunu dile getirmiyordu. Doğal olarak Russo bir şeyler biliyordu. Jackie Pinkpong da bir şeyler biliyordu. Sal Narducci ise daha başka şeyler biliyordu. Forlenza'nın sağlık sorunları yüzünden sanki çoktan Cleveland'ı yönetiyormuş gibi masanın baş köşesine kurulmuştu. Narducci'nin uçağı sabotaj düzenlemesi için kiraladığı adam birkaç gün sonra Las Vegas'a tatile gitmiş ve o günden beri ortalarda görünmemişti. Ya da diğer bir deyişle kimi öldürdüğünü bilmeyen ya da bunu önemsemeyen veya bunu neden yaptığı umurunda dahi olmayan Al Neri onu vurup çöle gömdüğünden beri ortalarda yoktu. Clemenza birçok şey biliyordu ama her şeyi değil. Michael Corleone geride bıraktığı kanıtlarını ileride bir gün hiç kimsenin, ne arkadaşlar, ne düşmanlar, ne polisler, ne de capo, bir şey bulamayacağı derecede iyi kapattığından neredeyse tam anlamıyla emindi. Michael'ın Barzini, Tattaglia, kendi en üst kademe capo regimesi Tessio ve kız kardeşinin kocasının ölüm emirlerini verdiğinden, bu ölümlerin sebep olduğu diğer cinayetlerden bahsetmeye gerek yoktu. Hemen ardından da bir ateşkes fikrini ortaya atarak bunu yakın zamanda capoluğa bizzat terfi ettirdiği Nick Geraci ve değişmez dost Tony Molinari de dahil olmak üzere bir uçak dolusu adamın canlarını almak amacıyla kullandığından kim şüphelenirdi ki? Her iki adamın da ona ihanet ettiklerine ilişkin ortalıkta dolanan bir söylenti yoktu. Tabii ki olamazdı. Çünkü böyle bir şey yapmamışlardı. Fontaine'in getirdiği o el çantasının gerçek anlamda ne için gönderildiğini kim bilebilirdi ki? Hagen bile hiç sorgulamadan bunun Taho Gölü'ndeki yeni kumarhanenin yatırımı olduğunu düşünmüştü. Michael Corleone kendisine onbaşı Hank Fogelsong tarafından verilen Swiss saate vurarak oturuyordu. Herhangi bir kişi, hatta sadece Japon uçaklarının patlayıp ateş toplarına dönüştüklerini, asker gemilerini ikiye böldüklerini okuyan birisi, Michael'ın Pasifik'te gördüğü şeyin aynısına şahit olan bir kişinin uçak kazası düzenleyerek birilerini öldürebileceğini nereden tahmin edebilirdi? Fausto Geraci, bu Geraci diye telaffuz edilirdi ama lanet olası insanlar bunu istedikleri gibi söylüyorlardı. Her sabah en erken uyanan kişi olurdu. Kendisine kahve yapar, küçük evinin arka verandasına boksör şortu ve atletiyle çıkar, katlanır bir alüminyum sandalyeye oturur, sabah gazetesini okur ve ard arda Chesterfield Kings marka sigara içerdi. Gazeteyi okumayı bitirdiğinde boş yüzme havuzuna bakardı. Yeni okul yılına başlamadan önce torunlarını bu evde ağırlamak bile onun ruh halinde gözle görülür bir etki bırakırdı. Fausto Geraci'nin kalbi bir pil asidinden daha aşındırıcı bir acıyla çarpıyordu. O dünyanın kendisinin ağzına sıçtığına inanan bir adamdı. Yıllar ve yıllar boyunca kendisini yataktan sürüyerek çıkartmış, o inanılmaz derecede dondurucu kamyona tırmanmış, insanın aklına gelebilecek ancak hakkında düşünmek dahi istemeyeceği her tür şeyi taşımıştı. Kendi kamyonlarını yükleyip boşaltmak, taşıdığı o lanet olası şeyleri sanki başkaları yapmış gibi toplayıp sarmak ağır işti. Ne zaman, ne süreceğini bilemezdi ama yine de bu işi yapmıştı. İtalyanlara karşı olan herkesin karşısında dimdik durarak koskoca bir hayat geçirdi. Ayrıca Vinnie Orlenza ve örgütüne karşı da hep sadık kaldı. O insanların uğruna hapse girdi, şikayet edip bu konuda tek bir kelime söyledi mi? Hayır. Onlar için hep şoför Fausto'ydu. Çalışkan ve verilen emirlerin dışına çıkmayan bir öküz. Bu işlerin hepsini onlar için yaptı. Bunlar ruhunu cehenneme mahkum eden görevlerdi. Uzun süre önce kendi karısı bile onun için dua etmeyi bırakmıştı. Fakat ona emeğinin karşılığını veriyorlar mıydı? Hayır. Biraz para alıyordu, bu doğruydu. Fakat Yahudilere ve zencilere Fausto Geraci'ye verdiklerinden daha fazla ödüyorlardı. Onu sendikaya kabul ettikleri için minnettar olmalıydı. O hala onların kuklasıydı. Yapılan ödenti iyiydi fakat tüm bir gün boyunca masada oturup tembel insanların şikayetlerini dinlemeye yetecek kadar değil. Yine de onları dinledi, neredeyse hiçbir şey söylemedi ve işini yaptı. Yıllarını diğer insanların sorunlarını çözmeye harcadı. Ama kim Fausto Geraci'nin problemlerine önem veriyordu ki? Ha? Ve onca yıl süren sadakatin ardından bir gün puf, uzaklaştırıldı. Onun işini başka birisine verdiler. Fausto neden diye sormaktansa yapılacak çok daha iyi şeyler olduğunu biliyordu. Ve şoför Fausto'yu erken emekliye ayırdılar. Bir sus payı. Haydi artık git parası. Peki o ne yaptı? Uzaklaştı. Onlara sonuna kadar sadık kaldı. Sonunda ötesinde sadıktı. İyi yaşlı Fausto. Ve Allah'ım, onun çocuklarından bahsetmeyelim. Kızı onun hayatını daha perişan bir hale sokmak için Youngstown'dan Tucson'a taşınan eski bir okul öğretmeniydi. Okuldan sonra her akşam babasına uğruyor ve bunu ye, şunu yeme, bugün kaçıncı sigaranı içiyorsun baba diye söylenmeye başlıyor. Buna benzer bir sürü şey sıralıyordu. Yaşı oğlan, adaşı, O da herkesten daha iyi olduğunu düşünüyordu. Annesi de oğlunu cesaretlendiriyordu. Bu çocuğa her şey çok basit geliyordu. Koca memeli bir sarışınla evlendi. Sadece koleje değil, ardından da hukuk fakültesine gitti. Yaşı uçuşla ilgili işe de demeliydi. Bu dünyaya yaşlı babası gibi biri olmadığını göstermenin diğer bir yoluydu. Görüyorsunuz ya, özel bir pilot olmuştu. Döküntü kamyonları kullanan bir şoför değildi. Bu nankör davranış eşliğinde alınan her nefes hakareti de beraberinde getiriyordu. İsmini bile değiştirmişti. Ace Geraci. Lanet olsun, böyle davranarak ne amaçlıyordu ki? Vinnie Forlenza büyük olasılıkla aklından geçen şey buydu. Ya da New York'taki o serserilerden birisi. Diğerleri de uyanmaya başladığında henüz kimse gelip onu rahatsız etmeden önce Fausto sandalyesinden kalktı ve garaja gitti. Orada bir çift terlik ve robe de chambre bulunduruyordu, bunları giydi ve kendisini terleten bahçe işlerine daldı. Barb ve Bev okullarına giderlerken evden çıkıp onu öperlerdi. Bu tatlı çocukları onları hayal kırıklığına uğratacak ve ardından da yok edecek dünyadan korumak isterdi. Ama bunun yerine sadece orada robe de chambre ile elinde bir hortum ya da tırmık tutarak dikilir, mutlu bir köylü gibi gülümser ve onlara el sallardı. Ardından içeri girer, temizlenir ve kasabanın diğer ucundaki Conchita Cruz'un karavanına giderdi. Kadın çok az İngilizce biliyordu ve çok da az konuşuyordu. Ama her nasıl olduysa oraya taşınışının üzerinden çok fazla zaman geçmeden barda tanışmışlar ve arkadaşlık kurmuşlardı. Fausto bunun nasıl olduğunu hatırlamıyordu. İşte bu kadının yanında kendisini bu yüzden bu kadar rahat hissediyordu. Kadın onun ismini Heyrasi olarak telaffuz ediyordu. Bu kendi oğlunun ismi dile getirilişine inanılmaz derecede yakın bir seslendirmeydi. Bazen sevişiyorlardı. Ama daha çok birbirlerine hiç soru sormadıkları saatleri birlikte paylaşıyorlardı. Sadece birbirlerine eşlik ediyorlardı. Bu tür anlarda televizyon işe yarıyordu. Diğer zamanlarda kağıt domino oynuyorlar ya da ayak masajı yapıyorlardı. 29. Ayrımın sonu. Sayfa 268.